Ayrım 23.
Sayfa 292. Gencim, hele bir eksiklerimi tamamlayayım, bir yol daha denerim. Oh, ne iyi molla. Oturacak, çalışacak, eksiklerini tamamlayacak ama nasıl tamamlayacak? Bilginlerle mi konuşacak yoksa şiirin nasıl yazılması gerektiğini öğreten kitaplar mı okuyacak? Bir gün Türkçe bir roman gelmişti bana. Başından 3-4 sayfasını okudum. Romancı olmak isteyen bir genç kalkıp Paris'e gidiyor. Orada bilim yurdunun edebiyat koluna yazılıyor. Bırakıverdim kitabı. Bay Halit Eskişehir de tıpkı onun gibi öğrenecek bundan sonra. Şiir nasıl yazılır? Ustalardan belleyecek onu. Sonra siz görürsünüz. Taş çıkaracak bütün şairleri. Ama acele tutsun elini. Gençliğine, genç ya, o kadar da değil. Baksanıza, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı Peyami Safa'nın bundan en aşağı 13-14 yıl önce yazdığı bir yazıdan öğrenmiş. Peyami Safa'nın yazılarını Beşik'te okuyup anlamaya başlamadı ya bu adam. Elbette yine 16-17 yaşında vardı. Demek aşağı yukarı 30'unu bulmuş, hiç değilse 25'ini aşmış. Aman çabuk tutsun elini. Yoksa memleket büyük bir şairden olacak. Hatırımdayken şunu da söyleyeyim. Ben onun yerinde olsam, sizin değişinize özenen yalnız ben miyim demezdim. Bir ben miyim derdim. Yalnız demekten daha iyi olurdu. Bir ben miyim sizin değişinize özenen? Ateş gibi çocuk, öğrenmiştir artık, bir daha yapmaz. Daha çok şeyler anlatıyor Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya geçiyor benim. Şair onlarda insanın en önemli, en derin meselelerine dokunduğunu seziyorum dememin iri bir lakırdıdan başka bir şey olmadığını sezdiriyor. Beni Sayın Bay Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinden imtihan ediyor. Sonra öfkeleniyor. Diyor ki, demek kendinizi halktan pek yüksek buluyorsunuz. Lütfen eğileceksiniz ona doğru diyorsunuz. Bu da ne demek? Halka doğru inen bir şiir istiyorsak bu yolda bulabiliriz sözünden. Bu mu anlaşılır? Yeniden söyleyeyim. Şiirin öyle 3-5 okumuş kişinin anlayacağı bir şey olarak kalmasını istemiyoruz efendim. Şairin şiirinin okunmasını, yayılmasını, anlaşılmasını istemek gibi bir tasası olmalıdır içinde. Halkın şiirini yazmalıdır şair. Halk, yani Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın birçok şiirlerini anlayamayan bizler, şairin kendine göre bir şiir dili yaratmasını istemiyoruz. Bizim dilimizle yepyeni şekiller kurmasını istiyoruz. Anlaşıldı mı efendim? Neymiş? Siz halktanmışsınız. Halkın arasındaymışsınız da biz halkın üstündeymişiz. Vay efendim vay. Kendinize gelin Nurullah Ataç Bey. Ben öyle sizin kolayca alay edeceğiniz, hakaret edeceğiniz bir adam değilim. Ne sanıyorsunuz siz kendinizi? Bunları söylemeden az önce anlamadığım şeylerin hepsinin de manasız olduğunu söylemek istemedim ben. Bir şairin anlaşılmasından sorumlu olduğunu söylemek istedim. Hem sonra kendimi de beğenmem. Vallahi doğru söylüyorum. Hiç beğenmem kendimi buyuruyordu. Kendini beğense acaba neler söyleyecekti? Korktum doğrusu. Kendisinin öyle kolayca alay edeceğim, hakaret edeceğim bir adam olmadığını söylemesinden değil. Ben ona hakaret etmedim ki korkayım. Ama istemiyoruz, istiyoruz demeleri yok mu? İşte onlar korkuttu beni. Ben kendimi ne sanıyormuşum? Benim kendime bir şey sandığım yok. Biliyorum kim olduğumu. 30 bu kadar yıldır yazı yazan, ancak kendi adına konuşan bir adam karşısında biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diye konuşuldu mu, ödü kopan bir adam. Acaba kimlerin adına konuşuyor bay? Yeniköy müydü, Nevşehir miydi, neydi o? Korkumdan dilim ağzıma dolaştı. Ha, Bay Halit Eskişehir. Acaba kimlerin adına konuşuyor? Gördünüz mü başımıza gelenleri? Ticaniler heykel istemez. Ahlak Kongresi üyelerinden bir kısmı kadınların çarşafsız çıkmalarını istemez. İstanbul Muallimler Birliği öz Türkçeyi istemez. Bay Halit Eskişehir'in sözcülük ettiği bir zümre şairin bildiği gibi yazmasını istemez. Ne yapacağız şimdi? Hani benim de kafam kızıyor, benim de istemediğim şeyler var. Öyle bir zümre adına biz diye konuşacak değilim. Yalnız kendi adıma söyleyeceğim. Örneğin Bay Halit Yenice'nin, yine şaşırdım, bu sefer öfkeden dilim ağzıma dolaştı. Bay Halit Eskişar'ın bana öyle mektuplar yazmasını istemiyorum. Bir daha gönderirse okumadan yırtıp atıvereceğim. İstemiyoruz. Ne istemiyorsunuz be? Kimseye dokunmayan insanların bildikleri gibi yaşayıp canlarının istediği gibi şiir yazmalarına ne karışıyorsunuz? Yani böyle yukarıdan atacaksınız da bizi yıldıracak, tıstıracak mısınız? Hani gerekince biz hürriyetçiler de biliriz dövüşmesini. Canımız kıymetlidir ama hürriyet içinde kıymetlidir. Öyle benim değişime özenip bilmem nereden edindiği düşünceleri zorla yaymaya çalışanların buyruğu altına girmemiz istenince bir kıymeti kalmaz canımızın. Ulus, 6 Temmuz 1951. Denebilir ki. Günce tutmayı kaç kez tasarladım, olmadı bir türlü. Başlayamadım bile. Ne yapalım? Bu toplumun törelerinde yok. Birey de ne denli ne denli özense yöresinin etkisinden büsbütün sıyrılamaz. Günce tutmak bu toplumun törelerinden değildir ne demektir? Bu toplum bireylerine her gün ne yaptıklarını, ne görüp ne işittiklerini, ne düşündüklerini bir deftere yazmak ihtiyacını aşılamıyor demektir. Bana da aşılamamış. Günce tutmak benim içimden gelmiyor. Onu ancak düşüncemle istiyorum. Benim yöremde olanlara bakarak değil, başka toplumların kişilerine bakarak özeniyorum. Başka toplumların kişilerinden özenerek şunu bunu yapabilirim. Yöremdekilere göstererek yaparım. Bunda bir gösteriş dileği vardır. Günce tuttuğumuysa kimse göremeyecek. O güncenin ben öldükten sonra yahut sağlığımda bir gün yayımlanabileceğini düşünsem dahi ilkin gizli kalacak, kimseye gösterilmeyecek. Kendi kendime de gösterişe kalkamam ya. Gösteriş diyorum. Gösterişin her işte, her yerde kötü sayılması, ayıplanması gerektiğine inanmıyorum da onun için. Toplumun ilerlemesinde, yeni duygular, düşünceler edinmesinde, görüşlerinin değişmesinde, törelerin incelmesinde, kısacası küçük büyük bütün devrimlerde gösterişin bir payı vardır bence. Gösterişten büsbütün çekinen kişi, yöresinin olduğu gibi kalmasını isteyen kişidir. İki türlü gösteriş vardır. Biri, yöremizdekileri şaşırtmak, kendimizin onlardan başka türlü bir kişi olduğumuzu belirtmek dileğinden gelir. Bizi görecekler ama ne yapsalar bizim gibi olamayacaklar. Gösterişin bu türlüsü kötüdür elbette, çirkindir. Öteki ise yöremizde olanların bizden öğrenip kendilerinin de bizim gibi olmaları, bizim gibi yaşamaları dileğinden gelir. Buna kötüdür, çirkindir diyemeyiz. Yemeği parmaklarıyla değil, Avrupalılar gibi çatal bıçakla yemeğe özenen ilk Türk bunda sıkıntı çekmiştir. Evinde belki yine elini sahana sokmuş, başkalarının yanında kendini zorlayıp çatal bıçak kullanmıştır. Onunki gösteriştir. Kim bilir ne acemiydi. Yöresindekilere bir üstünlük duygusuyla bakıyordu elbette. Belki biraz daha kızardı. Ayıplayabilir miyiz onun gösteriş dileğini? Bizi, yemeğimizi temiz temiz yemeye özendirmiş, insanca yemeye özendirmiş. İnsanca dememe kızmayın, yemeği parmaklarıyla yiyenleri insandan saymıyorum diye kara sürmeye kalkmayın bana. Onlar da insandır elbette. İçlerinde çok büyük, çok ince olanları da vardır. Yalnız bizim atalarımız değil, düşünen her insanın hayranlıkla andığı Sokrat, Platon, Aristo da parmaklarıyla yerlermiş. Çatal bıçak daha dün türemiştir. Ama onun daha dün türediğini söylemekle, insanlığın türelerinde bir ilerleme olduğunu, yemeği parmakla değil, çatal bıçakla yemenin daha temiz, daha iyi, daha güzel olduğunu siz de inkar edemezsiniz. Nereden açtım, nereye geçtim? Bir konu başka bir konuya sürüklüyor kişiyi. Günce tutmadığımdan, tutamadığımdan yakınıyordum. Dönelim yine günceye. Ne olduğunu anlamışsınızdır elbette. Franklerin journal dedikleri şey. Biz de eskiden hatıra defteri derdik. Bu toplum bireylerine günce tutmak ihtiyacını neden aşılamıyor? Bireye bir değer vermiyor da onun için. Kim olursanız olun, sizin kendi kendinize düşündüklerinizden ne çıkar? Onları bir yere yazacaksınız da ne olacak? Kimsiniz siz? Bireyler yok, toplum vardır. Yalnız Ziya Gökalp söylememiş bunu. Bütün Doğu Acun'u böyle düşünür. Kişiliğiniz üzerinde durmayacaksınız. Kendinizi anlamaya, öteki kişilerden ayrılıklarınızı görmeye özenmeyeceksiniz. Bir kişiliğiniz olmayacak sizin. Toplumun bir parçasısınız, işte o kadar. Yörenizdekiler hangi kanıdaysa siz de o kanıda olacaksınız. Onlar ne diyorsa siz de onu diyeceksiniz. Birlik bozulmayacak. Tek baş, tek yürek. Bunun için de toplum dün neyse yarın da o olacak. Değişmeyecek. Günce tutmak, bireylerinin özlerini incelemelerini dileyen toplumların aşıladığı bir ihtiyaçtır. Sokrat kendini bil demiş. Bizde bu öteden beri haddini bil diye yorulur. Biraz da bilmeyelim haddimizi. Eğri doğru, ben böyle düşünüyorum, ben buyum işte demeye alışalım. Dün ne diyorduk, niçin öyle diyorduk, hangi kanıdaydık? Gördüğümüz, okuduğumuz bir şey, konuştuğumuz bir kimse bizde ne gibi duygular uyandırdı? Bunları yazalım bir deftere ki sonradan nasıl değiştik, niçin değiştik onu da anlayabilelim. Unutuveriyoruz dün düşündüklerimizi, dün söylediklerimizi. Bunun için de yalnız düşüncelere değil, kendi kendimize sadakatimiz, bağlılığımız olmuyor. Dün başkalarına, yöremizdekilere uyup şöyle söylüyorduk. Bugün yine başkalarına, yöremizdekilere uyup böyle diyoruz. Bundan bir sorumluluk duymuyoruz. Kendi kendimize de hesap vermek aklımıza gelmiyor. Önümüzde bize dünkü dediklerimizi, düşündüklerimizi hatırlatacak bir günce yok ki. Vicdan, vicdan deyip duruyoruz. Günce kişinin sanki nesnelleşmiş, sessiz sessiz dile gelen vicdanıdır. Sizin unuttuklarınızı o unutmaz, hatırlatır size. Bizi sadakata, kendi kendine sadakata çağırır. Değişebilirsiniz elbette. Dün dediklerinizden, düşündüklerinizden dönebilirsiniz. Ama bu dönüşün hesabını vermek, kendi kendinize o hesabı vermek ihtiyacını duyarsınız. Günceniz önünüzde, hesap vermeye zorlar sizi. Ona yalan söyleyemezsiniz. Kaçamaklı cevaplarla yetinmez o. Dönmenizin, değişmenizin sebeplerini birer birer açıklamanızı ister, bırakmaz yakanızı. Günce tutmak, kişinin kendi kendine bir yargıç, kendi kendisinin yargıcı olmasıdır. Doğu toplumları bireylerine işte bu ihtiyacı aşılayamıyor. Onlara kendi özlerini, benliklerine sadakati öğretemiyor. Günce tutmayan kişi, ben dün de böyle düşünüyordum, dün de böyle diyordum, yanlış anlamışlar beni diyebilir. Doğrudur, çevrenizdekiler yanlış anlamış olabilir ama günceniz yanlış anlamış olamaz. Günce tutmak, kendi kendine hesap vermek gerektiğini anlayan kişinin duyacağı bir ihtiyaçtır. Biz işte onu anlayamadığımız içindir ki boyuna, sebepsiz yere değişebiliyoruz. Ulus, 21 Eylül 1951. Bir dergi. Türk Dil Kurumu aylık bir dergi çıkarıyor, bir edebiyat dergisi. Şiirler, hikayeler, denemeler. Adı Türk Dili. Övecek değilim o dergiyi. Övmek bana düşmez de onun için. Ben de onu yönetenlerdenim. Övecek değilim ama hemen söyleyeyim. Seviyorum o dergiyi. İlk sayısındaki kusurları, eksikleri görerek, kolay kolay, çabuk çabuk düzelemeyeceğini de bilerek çok seviyorum. İnanıyorum o dergiye. Günden güne iyileşeceğine inandığım gibi, bu ülkenin düşünce hayatına büyük bir yararlılığı olacağına da inanıyorum. Niçin çıkıyor Türk Dili dergisi? İlk sayısının başında söylüyor. Türkçeyi sevenleri, Türkçeye inananları, Türkçenin yeni isterlere uygun bir dil olmasına çalışanları bir araya toplamak için çıkıyor. Bir araya toplayacak da dil birliği etmelerini mi sağlayacak? Hayır. Karışmayacak onların kullandığı dile. Onlara yön göstermeyecek, bir güdüm altına almayacak onları. Türk Dil Kurumu'nun yaptığı kelimeleri kullanmalarını buyurmayacak, özgürlüklerini yani hürriyetlerini daraltmaya yeltenmeyecek. Türkçeyi sevsinler, Türkçeye inansınlar, yeter bu onun için. Türkçeyi sevsinler, Türkçeye inansınlar da Türk Dil Kurumu'nun yaptığı kelimeleri beğenmesinler, zararı yok. Kendileri daha iyilerini, daha doğrularını arasınlar, bulsunlar, yaysınlar. Bunun için isterlerse birbirleriyle çekişsinler. Türk Dili dergisi içinde çekişsinler, ona da razıyız. Onların gönüllerindeki sevgiden, inandan yarının ışıklı dili doğacağını biliriz onun için. Türkçeyi sevmek, Türkçeye inanmak ne demektir? Bugün bir takım yazarlarımız var. Dil devrimine dudak büküyorlar. Gücün, yani zorla uydurulmuş bir iş olduğunu söylüyorlar. Türk Dil Kurumu'nun bunca yıldır çalışmalarının boş olduğunu, bir şeye yaramadığını, bir ihtiyacı karşılamadığını söylüyorlar. Onlar da Türkçeyi sevmiyor mu? Onlar da Türkçeye inanmıyor mu? Biz Türkçeye yalnız biz inanıyor muyuz diyoruz. Sevgiyi, inanı tekel altına almaya mı kalkıyoruz? Halide Edip Adıvar, Şekip Tunç, Fuat Başgil, Ziya Ettin Fındıkoğlu, kısacası bizi beğenmeyenler, bizden olmayanlar Türkçenin düşmanı mıdırlar? Onlar da ak ağınlı kimselerdir. Onlar da Türkçenin iyiliğini isterler ama işte böyle, hüsnü niyet gibi yabancı sözlerin Türkçesi olabileceğine inanmıyorlar. Bizler eski yazılardan bulup gösterdik mi yahut kendimiz yaptık mı onları da beğenmiyorlar, Arapçası kalsın, Farsçası kalsın diye direniyorlar. İşte bu yüzden bize onlar Türkçeyi sevmiyor, Türkçeye inanmıyor gibi geliyor. Nedenle ak ağında olurlarsa olsunlar, Türkçenin kendi yağıyla kavrulmasını, bağımsız olmasını, kendi varı ile gelişip genişlemesini uslarına bir türlü yediremiyorlar. Biliyoruz onların da Türkçeyi sevdiklerini, Türkçeye inandıklarını ancak onların sevgisi, onların inanı bizimki gibi değil. Onlar kendi sevgilerini, kendi inanlarını yaymaya çalıştıkları gibi biz de Türk Dili Dergisi'nde kendi sevgimizi, kendi inanımızı yaymaya çalışacağız. Öyle sanıyorum ki bu dergiyle Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları yeni bir evreye, yani yeni bir safhaya giriyor. Yazarlarla işbirliği evresi. Türk Dil Kurumu bu ülkenin bütün yazarlarını çağırıyor. Gelin diyor onlara. Biz eski dilimizin, şu Osmanlıca denilen Türkçenin bugünkü düşüncelerimizi bildirmeye yetmediği, bugünkü isterlere uygun olmadığı kanısındayız. Siz de o kanıdaysanız bugünkü düşüncelerimizi bildirebilecek, bugünkü isterlere uygun bir dil kurulmasını istiyorsanız gelin çalışın bizimle. Şiirler, hikayeler, denemeler yazın. Siz duygularınızı, düşüncelerinizi söylemeye çalışırken bizim dilimizi geliştirecek, genişleteceksiniz. Türkçe yalnız İstanbul aydınının bildiği, kullandığı dil değildir. Köylerimizde, kentlerimizde, yurdumuzun her yerinde nice güzel sözler, kelimeler var. Edebiyat diline, yazı diline ulaşmak için sizin yardımınızı bekliyor. Biz onları sözlüklere almışız, yetmez. Sizin duygularınıza, düşüncelerinize karışmalı. Sizin elinizde işlenilmeli. Sizin beyninizle yoğrulmalı ki onlar da ışığa çıksın. Var olduklarını göstersinler de yayılsınlar. Bu ülkenin aydınlarınca yadırganmasınlar. Gelin de şiirlerinizle, hikayelerinizle, denemelerinizle siz kurun yeni Türkçeyi diyor Türk Dil Kurumu. Türk Dili Dergisi işte bunun için çıkıyor. İlk sayısındaki kusurları, eksikleri gördüğümü söyledim. Nedir o kusurlar, o eksikler? Dergi, yaşlı, genç, ülkemizin bütün yazarlarına başvuruyor, onlardan yardım bekliyor. Okuyun o ilk sayıyı, sevdiğiniz birkaç yazarın yazılarını bulacaksınız. Onların en iyi yazıları mı? Ne bileyim ben orasını? Bir yazarın en iyi yazısı olur mu? Olsa bile onu bir dergide mi ararsınız? Bir derginin ereği, gayesi size sevdiğiniz yazarların yazılarını sunmaktır. Onlara bu olmamış, beğenmedik, baştan yazınız diyemez, öğüt veremez. Ama o ilk sayıda sizin sevmediğiniz yazarlar da varmış. Ne yapalım, onlar da sevenler yok mu? Benim kusurları, eksikleri demem o değil. Küçük oldu bu dergi. İçinde daha neler bulunmasını isterdim. Nice yazılar var ki yerimiz dar olduğu için konamadı. Gelecek sayıya kaldı. Roman veremiyoruz ancak 4-5 sayfa koyabileceğimiz için yıllar sürer. Ben bunları düşünüp de eksikleri, kusurları dedim. Ama bekleyin. Hele bir yıl geçsin. 12 sayıyı bir arada okuyun. Yine belki kusurlar gözünüze çarpar ama eksik görmezsiniz. Sevdiğiniz bütün yazarları değilse de çoğunu bulursunuz o sayfalarda. Ulus, 2 Ekim 1951. Söz arasında. Dil Bayramı günü Cumhuriyet'te çıkan yazısında Burhan Felek, yeni sözlerden durum, seçim, verim gibilerini kendisinin de beğendiğini söylüyor. Durum dururken vaziyet kelimesini kullanmıyorsak da ibarede aynı kelimeyi tekrar etmemek için icabında ikisini de kullanıyoruz diyordu. Burhan Felek dilimizin değişmesi, özleşmesi gerektiğine inananlardan değildir. Onun için bu alanda kendisine bir diyeceğim yok. Ama inananların bence en çok bu görüşten kaçınmaları gerektir. Durumu bir kullandınız mı, bir daha vaziyete dönememezsiniz, dönmemelisiniz. Ya biri ya öteki. İkisi bir arada yaşamamalıdır. Zihinleri karıştırabilir de onun için. Giderek aralarında bir takım ayrımlar da belirir. O zaman dinleyenleri, okuyanları büsbütün şaşırtır. Bir kavramın bir adı olur, yeter ona. Sözünüzü süsleyeceksiniz diye bir kavrama türlü türlü adlar takmaya kalkmayın. Dili zenginleştirmiş değil, tam tersine karartmış olursunuz. Biliyorum, benim gibi düşünenler çok değildir. Büyük yazarlar bir kelimeyi boyuna kullanmazlar diye bir söz duymuşlar, eş anlamlı sözleri bir araya getirmeyi bir ustalık sanıyorlar. Bakıyorsunuz bir takım yazarlar çıkıyor. Yine intihabatta şöyle olmuştu, kısmi seçimlerde ise gibi satırlar karalıyorlar. Bunu yaptılar mı? Kendilerinin de birer büyük yazar olduklarından şüpheleri kalmıyor. Oysa ki okuyanlar önce bir şaşırıyor. İntihabat seçimden başka bir şey miydi diye düşünüyor. Olmaz. Böyle şey olmaz. Bu gibi oyunlar yazıları güzelleştirmez. Okuyanlar şaşırıyor dedim.